Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçek kişi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Merhaba arkadaşlar, ben Kobra 1.
Ben Kobra 2.
Gündemi zehirlemeye,
hak edeni sokmaya geldik.
Hepiniz Kobra'nın yeni bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldik Kobra 1'cim.
Hoş bulduk Kobra 2'cim, nasılsın?
Vallahi nasıl olayım? İyiyim diyebilirim sanırım. Bu hafta gündem doldu, taştı, hazırlaması ayrı, bunu yaşaması ayrı. Ben bunları nasıl yaşadık diye hayret ettim hazırlarken.
Üstümüze çökülmüş gibi bir hafta geçirdik diyorsun.
Gerçekten üstümüze çöktüler.
Mafya çöktü üstümüze.
Üstümüze mafya çöktü.
Geçen hafta bir konuyu atlamışız, o yüzden çok hicap duydum, kendimden utandım. Biliyorsun ki mübarek Pride ayımız başladı. Kendi olmaktan gurur duyan herkesin Pride'ı kutlu olsun diyoruz.
Kesinlikle diyoruz, kesinlikle.
Ve zannediyorum ki G-Zone'la böyle tatlı tatlı bir sürprizimiz de olabilecek size gibi duruyor.
Evet, G-Zone'un Pride ayına özel etkinliklerinde biz de yer alacağız. Hepsine tekrar tekrar teşekkür edelim ve bu vesileyle hatırlatayım ben. Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraCobraPodcast. Buradan etkileşim halinde kalabiliriz.
Şunu da hatırlatalım. Biliyorsun ki Pride ayının en önemli etkinliklerinden birisi olan hormonlu domates ödülleri için de oylamaya başlandı. Oylarınızı bekliyoruz.
Kesinlikle herkesin oy vermesini diliyorum. Adaylıklar korkunç. Yani hiçbirimiz bunları duymayı hak etmiyoruz, bunları yaşamayı hak etmiyoruz diyebilirim.
Diyelim ve gündemimize geçelim.
Gündemimize geçelim çünkü arkamızdan kovalıyorlarmış gibi bugün koştur koştur bir program yapacağız.
Şimdi istersen biraz hafif gündemimizden başlayalım, gittikçe sertleşelim, ne dersin? TV8'de bir şampuanın sponsorluğu ile Number One Video Müzik Ödülleri yayınlandı. Bu ödül töreninde Kerimcan Durmaz en iyi çıkış, en iyi klip ödülleri aldı.
Yani törenle ilgili ben biliyorsun ödül töreni bağımlılığım var, izliyorum, kayıtsız kalamıyorum. Töreni izledim, 5 kişi arasında gerçekleşti. Kerimcan, İrem Derici, Aleyna Tilki, Sinan Akçıl. Bu 5 kişi geldiği için sürekli mesela Kerimcan'a ödül verilecek. İrem Derici'ye ödül vermek için çağırıyoruz. İrem ödül alacak. Kerimcan'a ödül vermek için çağırıyoruz sürekli. Herkesin
aşkım,
birbirini çağırdı.
4 kişi saydın.
Ha?
4 kişi saydın.
Cemalcan.
Sunucu.
Cemalcan.
Sunucu.
Diğeri de Cemalcan'dı. Bu 5 kişi Acun sahneye dedi. Çıktı çıktı indi. Çıktı çıktı indi. Aa, kesinlikle. Acun Tayfa.
Bunun üzerine niyeyse konu hakkındaki düşüncelerini merak etmememize rağmen her konu hakkında düşünce beyan etmek gereğini kendine görev bilen Erkan Petekkaya bir açıklama yaptı.
Çok enteresan.
Yani hiç enteresan değil. Erkan Petekkaya'nın nasıl bir insan olduğunu artık çözdük bence. Yani Nurgül Yeşilçay o diziyi boşuna bırakmadı diye düşünüyorum.
Doğru. Her şeyi unuttuğumuz gibi bunları da unutuyoruz.
Yok, ben Erkan Petekkaya'yı unutabileceğimi zannetmiyorum. Ne kadar unutmak istesem de kendini unutturmamak için sağ olsun elinden geleni yapıyor.
Neler demiş?
Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilerdiniz. Ayrıca herkesin...
Herkesin demiş burada.
Ayrıca herkesin tercihi kendine. Acun Bey, yuh size ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. O uçaktaki penis sana gelsin Acun Efendi, yuh
demiş.
Yani.
Yani... Hani ne alaka, ne perhiz, ne lahana turşusu yani.
Gerçekten Erkan Petekkaya'nın da bazı olayları unutmadığı, unutamadığı, unutmak istemediği, gözünün önünden gitmeyen görüntüler olduğu açıkça belli.
Aklına kazınmış belli ki, rüyalarına mı giriyordur nedir? Yani Lordi de bu hafta götünü gözümüze soktu. Hiç kimse de Lordi'nin götünü gösterdi Lordi, yuh ayıp Lordi'ye demedi yani.
İnanmak istemiyorum ama unutmadığı görüntüler var demek ki Erkan Petekkaya'nın. Geçmiş olsun dileyelim kendisine. Ertuğrul Özkök bununla ilgili bir yazı yazmış bu hafta. O da biliyorsun çok değerli gibi köşe yazarlarımızdan biri.
Evet.
O yanlışlıkla bir uzvunu göstermiş. Sen ise taammüden dil denen uzvunu çırılçıplak teşhir ediyorsun. Bu paylaşımı kafayı çekip yaptıysan kötü ama kafayı çekmeden yaptıysan felaket
Doğru söylemiş.
Doğru söylemiş. Erkan Petekkaya içip içip daha önce de tweetler atmıştı biliyorsun.
Neyse hatırlatmayalım ya. Erkan Petekkaya mı hatırlatacağız insanlara? Geç.
Yani Erkan Petekkaya'yı bence de gereğinden uzun konuştuğumuzu düşünüyorum.
Bence de öyle. Kendisine fikirlerini kendisine saklamasını çok eğer bir yere yazmak istiyorsa günlüğüne yazmasını tavsiye edip geçelim bence.
Bence de öyle.
Ahmet Hakan'dan bir açıklama gelmiş bu hafta.
Evet, o da biliyorsun çok değerli gibi yazarlarımızdan yine.
Z kuşağı çok acayipmiş. Otoriteyi sevmezmiş. Biz de genç olduk, biz de Z kuşağı olduk.
Demiş Sayın Ahmet Hakan. Z kuşağını herhalde hayatın bir dönemi. Blue çağı gibi, ne bileyim orta yaş gibi bir dönemi zannediyor herhalde.
Tabii 18-20 yaş arası falan zannediyor. Onu öyle bir şey sanmış belli ki.
Belli ki öyle sanmış. Bu bilgisizliğini tabii ki ayıplamayacağız. Çünkü biliyorsun ki bilmemek değil, öğrenmemek ayıp.
Tabii.
Ama bu kadar çok konuşulan bir şeyin de bir gazeteci olarak ya bu Z kuşağı tam olarak neyi ifade ediyormuş diye bir Google'a yazmamakta Ahmet Bey'in bilgisi olmayan konular hakkında ne kadar çok fikri olduğunu da gözler önüne seren bir gerçek herhalde.
Yani bu o zaman kendisinin diğer yazdığı yazıları da ne kadar kale almamız gerektiğini de gösteriyor bence.
Öyle tabii canım, yani beyefendi dediğim gibi bahsettiği kavramların ne olduğunu bilmiyor. Bilmediği gibi öğrenmek gibi bir çaba da göstermiyor. Yaz arkadaşım Google'a Z kuşağı diye şak diye çıkıyor zaten şu tarihten sonra doğanlar bilmem ne falan diye kısa bir açıklama, ona göre kaleme al yani yazını.
Ama zaten kendisini Pamukören'den başka kimsenin okuduğunu zannetmiyorum ben uzun yıllardır. Yani açıkça söylemek gerekirse. Şimdi elem verici bir olaya gidelim istersen.
Buyurunuz.
Nişantaşı'nda bir parkta oturan akademisyen Neşenur Akkaya ve bir kadın arkadaşı başörtüleri nedeniyle
"Burada sizin gibileri istemiyoruz."
denilerek nefret söylemlerinde bulunan Eray Çakın isimli şahsın saldırısına uğramış. Vahim, her zaman söylediğimiz gibi hiç kimse hiç kimsenin kıyafetine karışmamalı. Yani bunu hala söylüyor olmak bile ne kadar acı.
Evet, asıl biz Eray Çakın gibileri buralarda istemiyoruz. Haberi olsun Eray Bey.
Kesinlikle, kesinlikle.
Senin de dediğin gibi artık insanlara şunu tekrar tekrar hatırlatmaktan ben de hicap duyuyorum. Bir insan senin alanına, senin haklarını ihlal etmediği sürece, senin alanını ihlal etmediği sürece istediği gibi giyinebilir, istediği gibi makyaj yapabilir, istediği gibi konuşabilir, istediği gibi yürüyebilir, istediği gibi davranabilir, istediği kişiyi sevebilir, istediğine inanabilir, istediği gibi ibadet edebilir. Bunları artık yani geçelim arkadaşlar, hangi çağda yaşıyoruz yani Eray Bey? Eray Beyciğim, biz tekrar ediyorum ki burada sizin gibileri istemiyoruz.
Yallah diyebilir miyiz?
Yallah diyelim, evet.
Ama nereye yallah? Tabii biliyorsun medeniyet başkentine de yallah diyemiyoruz artık.
Bilmiyorum, en çok İslamofobi nerede varsa oraya yallahlasın beyefendi.
Bence de öyle.
Buradan istersen birazcık dış minnaklarımıza gidelim.
Gidelim.
Onları anmadan geçmeyelim.
Gidelim çünkü bu hafta dış minnakların güzel, büyük, güçlü Türkiye'mize saldırıları olduğunu düşünüyoruz, değil mi?
Evet, her hafta olduğu gibi. German Marshall Funds adlı düşünce kuruluşunun NATO üyesi 11 ülkede yaptığı Transatlantik Trendler anketinde en az güvenilir ülke Türkiye çıktı.
Yani neyine güvenmediniz be bu ülkenin demek istiyorum gerçekten. Yani güven veren bakanları, güven veren siyasetçileri, stabil olan ekonomisi, sevgi dolu bir halk. Evlerden dışarı bile çıkmıyor bu halk. Yani daha ne kadar güvenilir olabilir bu ülke, ben gerçekten anlayamıyorum.
Ama tabii ki hep böyle en az, en kötü, en sonda değil Türkiye. Bu hafta sevindirici bir haber de geldi. Türkiye'miz uzun bir aradan sonra ilk üçe girmeyi başardı. Greenpeace'in verilerine göre Türkiye havayı en çok kirleten ilk 3 ülkeden biri.
Eyvah.
Avrupa'nın kükürt dioksit bakımından en kirletici 10 kömürlü termik santralinden 3'ü Türkiye'de.
Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun.
Güçlü Türkiye'miz görüyorsun ki ilk 3'e girmeyi başarmış.
Kesinlikle. Acaba deniz kirletende kaçıncı sıradayız? Greenpeace'ten bir açıklama daha bekliyorum ben.
Deniz kirliliğiyle ilgili madem abi bu konuyu konuyu açtın, bazı benim söylemek istediğim şeyler var. Bu deniz kirliliğini bu haftaki grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız İmamoğlu'nun temel atmama törenleriyle yapımını durdurdu. Su arıtma tesislerine bağladı. Halbuki bu işin içinde bulunan bütün bilim insanlarının söylediği şu: şu anki oluşan müsler sorunu 93 senesinde yayınlanan raporların ve yapılan harekat projelerinin gerçekleştirilmemesi, ötelenmesi sebebiyle olduğu yönünde. Hani bunu da bir hatırlatalım istiyorum.
Bunu da ilgililere hatırlatalım.
İlgililere hatırlatalım. Peki. İlgililer dinlemesin bizi ya.
İlgililer bizi dinlemiyordur diye düşünmek istiyorum.
Yani hala özgürce sokaklarda dolaşıyorsak bence de dinlemiyordur ilgililer bizi. Marmara Denizi'ndeki müsilaj konusunda da bir değinelim.
Haydi değinelim, o da uzun bir konu. Bu konuyla ilgili bu hafta biliyorsun Emine Erdoğan'ımızın bir açıklaması oldu.
Sayın First Lady'miz
Marmara Denizi uzun zamandır yardım çığlıkları atıyordu. Herkes sorumluluklarının farkında olmalı. Tabiata yapılan kötü muamele ağırıma gidiyor.
Dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü.
Salda Gölü'de biliyorsunuz bakanlığımız tarafından koruma altına alındı. Daha önce arabalar gölün çok yakınına kadar yaklaşıyordu. Etrafında derme çatma yapılar vardı. Bunların hepsi kaldırıldı ve şimdi bir düzenleme yapılıyor. Önümüzdeki günlerde çalışmalar tamamlanacak
müjdesini verdi.
Yani diyor ki derme çatma yapılar vardı, hepsini kaldırdık. Sağlamını yaptık. Araba giriyordu, biz arabayı da iptal ettik. Kendimiz oraya bir yapı ettik. Millet bahçesi inşa ettik. Mescit inşa ettik. Salda Gölü'nü çok güzel koruduk demiş. Doğru. Ne diyebilirim ki? Doğru.
Tabii ki doğru. Cumhurbaşkanımız da bu konuda Salda Gölü ile ilgili ve aynı şekilde bu müsilaj problemi ile ilgili bu haftaki grup toplantısında pek çok açıklamada bulundu ve şöyle bir açıklaması oldu.
İklim dostu çevrecilik anlayışının bir örneği ve Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul inşaatını da başlatıyoruz.
Dedi.
Tarihe geçecek çevre yatırımları gerçekleştiriyoruz. İşte bir örnek daha. Salda Gölü projesi bunlardan biridir. 2 yıl önce özel koruma bölgesi ilan edilerek ilk adımı attık. Gelişi güzel yapılaşmayı kaldırdık. Belli bölgelerin kullanımını sınırlandırdık.
Dedi. Anladığımız kadarıyla belli bölgelerin kullanımını sınırlandırırken belli bölgelerin kullanımını da arttırdığı için herhalde Salda Gölü şu anda can çekişiyor.
Yani can çekişmiyor demek ki. Hem Cumhurbaşkanımız hem First Lady'miz böyle söylediğine göre, biz çok güzel koruyoruz dediğine göre, biz bir göz yanıltaması yaşadık galiba.
Hayatım, bu çarpık yapılaşmayı kaldırdık, kaldıracağız diyorlar da benim bildiğim Salda Gölü'nün etrafındaki bütün o çarpık yapılaşmalar vakti zamanında çıkan imar affıyla artık yasal yapılaşmalar haline aldılar. Zannetmiyorum oradaki o kaçak yapıların yıkıldığını, yıkılabileceğini, bilmiyorum ne durumda, o kadar detaylı bilgim yok ama oradaki Salda Gölü'nü koruma platformunun falan da söylediği bu yapılar burayı öldürüyor ve bu yapılar yıkılmadı. Yani orada yaşayan insanların beyanları da bu yönde.
Yani gerçekten çok kullandık, kullanmayalım bu kelimeyi diyoruz ama enteresan.
Enteresan ama Sayın Cumhurbaşkanımız da dediği gibi gerçekten tarihe geçecek çevre yatırımları gerçekleştirmişler.
Gerçekten hepsini ben anacağımızı düşünüyorum yıllar boyunca.
Ben de
gerçekten bütün bu çevre faaliyetlerini yıllar yılı konuşmaya devam edeceğiz ve bu çevre faaliyetleriyle uğraşacağız gibi duruyor.
Bu konuyla ilgili, müsilajla ilgili yine dönecek olursak, bakan kurum şöyle bir açıklamada bulundu.
Müsilaj konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz çok önemli bir çalıştay başlattık. İnşallah yarın Marmara Belediyeler Birliği ile yapacağımız toplantı çerçevesinde alacağımız eylem planlarını milletimizle paylaşacağız.
Dedi, bu bahsedilen yarın geçeli çok oldu. Herhangi bir eylem planı bizle paylaşılmadı. Acaba biz millet değil miyiz?
Hem o hem de benim bu olayda dikkatimi çeken şey, Erdoğan müsilaj için bir talimat verdi ve bakan kurum bu talimatın ardından böyle bir açıklama yaptı. Fakat Deniz bu talimatın öncesinde 15 gün boyunca bu haldeydi. 15 gün boyunca bütün uzmanlar tek tek her yerde konuştular. Her yerde bu müsilaj sorunuyla ilgili beyanat verdiler. Cumhurbaşkanımız 15 gün sonra fırsat bulabildi ve talimatını verdi. Bakan kurum da talimatı aldım dedi. Talimat mı iş yapılıyor? Sen ne işe yarıyorsun diye soruyorum ben de açıkçası.
Kendisi ise Cumhurbaşkanımızın talimatlarını yerine getirme işine yarıyor.
O zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kim yapıyor? Hiç kimse galiba.
Öyle gibi görünüyor buradan bakınca.
Yani bir buz kesti ortam şu an. Haksızsam haksızsın de be Kobra Bircim yani.
Haklısın. kadar çok alıştık ki biz bunlara, yani YGS'de skandal olur, Milli Eğitim Bakanı çıkar, benim bir bilgim yok der. Aşıyla ilgili soru sorarsın, Sağlık Bakanı inşallah der. Çevre ve Şehircilikle ilgili sorun çıkar, Çevre Bakanı talimat bekler. Yani biz bunlara bu geçtiğimiz 19 senede alıştık ve artık garipsemiyoruz.
Yani garipsememiz de gerekiyor bir taraftan. Garipsemiyoruz, o çok doğru, ama dile getirmemiz gerektiğini düşünüyorum hala ben. Bu doğru kelimeyi bulamıyorum bunu şu an. Var kelimelerim, çok güzel kelimelerim var ama kullanmak istemiyorum. Tasarruflu gidelim. Ben bakan kurumu şöyle hatırlıyorum.
Riskli binalarda oturmayalım, enkaz altında can aramak istemiyoruz.
Daha önce programımızda konuştuk biliyorsun, bu açıklamayı da uzun uzun. Kirlendiyse kirlendi, temizlemek istemiyoruz da diyebilirdi diye düşünüyorum.
Biz bir de şuna da alıştık, tekrar aynı konuya geri dönmüş olacağım ama eğitimle ilgili bir skandal ortaya çıkar, Çevre ve Şehircilik Bakanı açıklama yapar. Deprem olur, Sağlık Bakanı çıkar açıklama yapar. Yollarla ilgili bilmem ne bir şey problem olur, Dışişleri Bakanı açıklama yapar. Anlatabiliyor muyum? Buna da alıştık. İşte çiftçinin problemleriyle ilgili bir şey konuşulur, Milli Eğitim Bakanı açıklama yapar falan, böyle bu tarz üstünde vazife olmayan kişilerin üstünde vazife olmayan konularda yaptığı açıklamalara da çok alıştığımız için, dediğim gibi bakan kurumun en azından bu konuda talimat almış olması sevindirici. Bu konuda talimatı dediğim gibi Dışişleri Bakanı da alabilirdi.
Evet, yani verilmiş sadakamız varmış.
Doğru bakanlık talimat almış. Ona bari sevinelim.
Verilmiş sadakamız varmış. Tabii bu bize gösteriyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız ben ekonomistim diyor biliyorsun. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güçlü bir çevre aktivisti olduğunu da bizlere gösteriyor bu. O yüzden bence bir kez daha mutlu olalım. Çevre aktivisti bir Cumhurbaşkanımız olduğu için.
Oh.
Şükürler olsun.
Şükürler olsun. Buradan AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'e gidelim.
Gidelim. Kendisi ne demiş?
Müsilaj sorunuyla ilgili şöyle bir açıklaması olmuş. Bir büyük sıkıntı var.
Marmara Denizi'nde yaşayan canlılar yaşayamaz hale gelmişler. Kokudan geçilemez hale gelmiş.
Dedikten sonra durumun son 2 yıl içerisinde ortaya çıktığını öne sürüp,
ne kadar zamanda oldu bu? 2 yıllık geçen bir zaman diliminde oldu. Yani AK Parti belediyeyi devrettikten sonra geldiğimiz nokta maalesef oradaki varlıkların hayat hakkının engellenmesi noktasına kadar taşındı. Niye? Hizmet ehli bir kadro ayrılınca hizmetsizliğe duçar bir İstanbul söz konusu oldu. Ortaya böyle bir şey çıktı dedi.
Uzmanlarsa 5 yıl önceden bunun başladığını söylediler her tarafta.
Kaldı ki yine aynı uzmanlar, dediğim gibi 93 senesinde evet, hazırlanan raporlarda bunun olacağını öngörüp çözüm önerilerinde ve uyarılarda bulunmuşlar. Ama biz o esnada Marmara yapmakla, Marmara Tüneli yapmakla meşguldük. Avrasya Tüneli yapmakla meşguldük.
Tabii. 2 yıl önce de MHP'li bir milletvekilinin bu konu araştırılsın önergesi verdiği, onun da reddedildiği ortaya çıktı biliyorsun. Enteresan.
Enteresan. İlk defa Cumhur İttifakı'ndan gelen bir öneri reddedildi diyorsun.
Evet. Muhtemelen başka gündemler vardı. Şimdi bu konuyla ilgili beklenen açıklama da geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İslamoğlu beklediğimiz açıklamayı yaptı. Kara İslamoğlu'na göre deniz salyasının çözümü Kanal İstanbul.
Ya ben hiç yorum yapmayalım. Bunu böyle bırakalım.
Böyle bırakalım çünkü böyle bırakılmayı hak ediyor.
Ve Kanal İstanbul'un getirileri ve götürüleriyle ilgili çevre bilimciler çok büyük, çok ciddi açıklamalar yapıyor senelerdir. Hani bizim bu konu üstünde söyleyecek bir şeyimiz yok. Adil Kara İslamoğlu'na aynı şekilde Ahmet Hakan'a tavsiyemiz gibi bilgisi olmadığı konular hakkında fikri olmamasını tavsiye ederek bu konuyu geçelim artık.
Geçelim artık ama şunu da söyleyelim. Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde de vurulacak. Erdoğan'ın da katılımı bekleniyormuş.
Afyon Güney Beldesi bir belediye seçimi yapıldı. Seçim sonuçları ise şu şekilde: AK Parti 1021, Cumhuriyet Halk Partisi 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17. Yani Cumhur İttifakı 1525, Millet İttifakı 73 oy aldı. Önemli olan çıkan oylar değil, seçim sürecinde yaşananlar.
Bence de.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarma kuvvetleri adeta AK Parti'nin sandık görevlileriymişçesine Millet İttifakı'ndan bulunan sandık görevlerine saldırıda bulundular. Bu konuyla ilgili sosyal medyada pek çok görüntü ve haber paylaşıldı.
Gelecek Partililer aslında saldırıya uğramışlar. Süleyman Soylu gidip mitingler yaptı. Gerçekten çok önemsendi bu Güney Beldesi seçimi.
Hatta lafını bölüyorum. O mitingde Süleyman Soylu'nun şöyle de bir akıl almaz açıklaması oldu.
itibaren ekonomi öyle bir atağa kalkacak ki Almanya'sı da Fransa'sı da İngiltere'si de İtalya'sı da hele her şeye burnunu sokan Amerika'sı da çatlayacak patlayacak, hazır mısınız?
Bebe. Vallahi hazırız. Hazırız. Millet dört gözle ekonominin düzelmesini, atağa kalkmasını bekliyor. Herkes hazır yani. Temmuz'u beklemeye gerek yok. Haziran'da da yapabilirsiniz bu atağı hatta.
Yani ne atak yapılacaksa söylersin. Biz de o atağa karşı hazırlıklı oluruz diye düşünüyorum benden çok.
Bu seçimlerde tabii ki aslında geçen bir önceki seçimlere göre AK Parti'nin oyunun ciddi oranda düştüğü de siyaset bilimciler tarafından söylendi.
Ama AK Partililer tarafından söylenmedi. İşte erken seçim, erken seçim diyorsunuz. Alın size seçim. Yarın seçim olsa aynı sonucu alacaksınız diye. Bir yılın AKP'li de açıklama yaptı biliyorsun.
İşte bunun üzerine siyaset bilimciler geçtiğimiz seçimle bu seçim arasında AK Parti'nin oyu bu beldede %13 oranında düşmüş. Eğer aynı sonuçları Türkiye genelinden alacaksak siz ne Cumhurbaşkanlığını ne de meclis çoğunluğunu kazanamıyorsunuz gibi de bir Türkiye projektörü yapmışlar bu beldeyi baz alarak. Beldede yaşanan seçim sürecini, jandarmanın müdahalesini, İçişleri Bakanlığı'nın mitinglerini falan tek bir çerçevede değerlendirirsek ülkedeki seçimlerin güvenliği konusunda da nasıl bir konjonktürde olduğumuz, nasıl bir ortamda olduğumuz açısından da çok ciddi bir gösterge diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Meral Akşener de Halk TV'deydi bu hafta. Ben de o programı izledim. Kendisine bu soru yöneltildi. Seçim güvenliğini nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz diye. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Adana'da nasıl sağladıysak öyle sağlamayı düşünüyoruz bütün Türkiye genelinde dedi. Umarım o gün herkesin sandık başında olması gerekiyor zannediyorum ki.
Madem bu konuyu açtık, şöyle bir hatırlatma olsun yavru kobralarımızın kulağına dakika olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde seçimler kapalı oylama, açık sayılma yöntemiyle yapılır. Oy kullanan herkesin oy kullandığı sandıktaki seçim sayımını izleme hakkı vardır. Gidip de seçimlerde sandıkların açılması ve oyların sayılmasını izlemek için herhangi bir partiden, herhangi bir ittifaktan hiçbir görevinizin olmasına gerek yoktur. Kendi oy kullandığınız sandıkta kendi oyunuzun hakkını savunmak, peşine düşmek sizin anayasal hakkınızdır. Bu da kulağınıza küpe olsun sayın yavru kobralarım. Deyip YÖK Başkanı'nın bu haftaya bomba gibi düşen üniversiteli, yetişkin, birey gibi kavramları kafasında nasıl oturttuğunu gösteren açıklamasına geçelim istersen.
Geçelim. Saraç demiş ki,
üniversiteler milletin kızlarına emanet ettiği, hocalarına annelik, babalık yap, rehberlik yap diye emanet ettiği kurumlardır.
Vah vah vah yani.
Vah vah vah gerçekten. Sayın Saraç'a bazı hatırlatmalarımız olacak. Üniversiteye giren öğrencilerin %90'ı 18 yaşını doldurup reşit olmuş bireylerdir. Hiç kimseye emanet edilmek gibi bir durumları söz konusu olamaz. Hepsi artık kendi kararlarını alabilecek, doğruyu yanlışı birbirinden ayırt edebilecek durumlardır. Ayrıca kaldı ki üniversiteye giren öğrencilere tırnak içinde küçük kız muamelesi yapmak yanlıştır. Onların hepsi genç kadınlardır, birer bireydir. Ve hiçbir üniversite hocasına annelik, babalık gibi misyonlar yüklemek doğru değildir.
Kendisi anaokullarından bahsediyor gibi değil mi? YÖK başkanlığı yerine anaokulları başkanlığı yapsa keşke. Yani. Gel bir cümleye bak, üniversite yerine anaokulu koyarak cümleyi tekrar etmek istiyorum. Anaokulları milletin çocuklarını emanet ettiği, hocalarına annelik, babalık yap, rehberlik yap diyerek emanet ettiği kurumlardır.
Çok daha doğru geliyor.
Çok daha doğru geliyor. Anaokulu da değil, kreş yani, hatta anaokulundan da öncesi.
Doğru, doğru gerçekten. Yani
kendisini, meslek hayatını tekrar gözden geçirmeyi davet ediyorum.
Bir kariyer planı yapmayı tavsiye ederim kendisine.
Kesinlikle. Çamlıca Camii'ne gidelim senin de dediğin gibi. Çamlıca biliyorsun çok popüler semtlerinden biri oldu İstanbul'un artık. Çamlıca Kulesi olsun, camisi olsun, dev yapılarıyla adeta ışıldıyor ve İstanbul'un her yerinden gözüküyor.
Bir tatlı huzur almaktan ziyade artık herhalde çarpık kentleşmenin, bozuk yapılaşmanın veya gidip fahiş fiyatlara köfte ayran aldığımız bir yer olacak huzur almaktan ziyade gibi.
Evet, kesinlikle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
İstanbul'un her yerinden görünecek
talimatıyla yaptırdığı Çamlıca Camisi için İBB tarafından yapılan harcamanın 290 milyon 601 bin 510 dolar olduğu öğrenildi. Sadece cami, mimari, aydınlatma işinin 6 milyon 640 bin dolar tuttuğu belirlenirken caminin inşaatı ise 66 milyon dolara denk gelmiş.
Vallahi ülke ekonomimize hayırlı uğurlu olsun.
Bu konuyla ilgili bir tweet de gördüm. 200 küsür personeli bulunan Çamlıca Camii'nde 37 kişiyle cuma namazı kılındı.
Çünkü İstanbul'un her yerinden görünebilmesi için öyle bir lokasyon tercih edildi ki bu camiye en yakın yerleşim yerinden yarım saat 40 dakikalık bir araç mesafesiyle ulaşılabiliyor.
Yani
öyle bir uzaklıkta bir yer yani.
Ama olsun, her yerde bir tane yapılsın böyle devasa yapılardan diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsun...
Yapılıyor, Beşiktaş'a da yapılacak şimdi.
Ne kadar büyük o kadar güçlü. Ne kadar büyük o kadar kıskandırıcı. Her şeye burnunu sokan Amerika tek laf edebiliyor mu bu camiyle ilgili? Asla.
Edemez.
Çünkü orada yok.
Çünkü orada yok ne demek ya? Manyak.
Ay, sinirlerimiz alaşağı mı biraz? Nasıl gidiyoruz?
Patara plajına gidelim mi? Bu hafta çok gündem oldu kendisi.
Kum hırsızlığı diye bir şeyin var olduğunu bizlere anlattı ki bu çok yaygın bir şeymiş. Ben de sonrasında araştırdım. Hadi gidelim Patara'ya.
Şimdi Patara plajı bakanlık kararıyla özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiş bir alan.
Evet.
Ve buradan Tarım Orman İş Başkanı Şükrü Durmuş'un iddiasına göre Şubat ayında 2168 kamyon kum çalınıp satılmış. Kumlardan bir tanesi çalınırken bir zabıta memuru zabıt tutmak istemiş bu konuyla ilgili. Tabii ki kumu çalanlar AK Parti ilçe başkanını arayıp engel olması konusunda bir yardımcı olmalarını rica etmiş. Bunun üzerine memur demiş ki yani sizin gelmeniz bir şey değiştirmez. Cumhurbaşkanı da gelse ben bu zaptı tutarım deyince bu memur hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatılmış.
Yine sınırı kapsamı asla belli olmayan suçlarımızdan bir tanesi biliyorsun.
Cumhurbaşkanı'na hakaret, evet.
Günde yüzlerce Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu işleniyor ülkemizde.
Yazıklar olsun bu memlekete be. Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında dediği gibi nankörler.
Tam olarak. Bak bize ne kadar güzel çevre aktivisti diyoruz. Yani hiç kimseye hakaret etmeye gerek yok ama işte yarın çevre aktivisti de Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılabilir. Çok enteresan çünkü. Yani o kadar belirsiz ki bu suçun tanımı artık.
Hayır, bir de şey değil miydi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevreci insanlara terörist olma ihtimali yüksek kategorisine saymıyor muydu?
Evet, doğru.
Neyse, bunu da bir not düşelim buraya.
Yani biz bir şey demedik diyelim tabii.
Bir şey demedik. Yani İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklaması bu.
Evet.
Bu arada şöyle bir şey var. Benim öğrendiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla, daha doğrusu gazetecilerin iddiaları şu yönde bu Patara Plajı ile ilgili. Buradan alınan kumlarla nerede? Bir yerde üç ilerli şey yapıyorlar.
Evet, şimdi ona geliyordum ben de tam. Hı. Bu da Bir Gün gazetesinin haberi. Çevreci aktivist çiftimiz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için Okluk Koyun'da 130 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın yapılaşmaya açıldığı ve bu alana yazlık saray yapılacağı söylendi. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 20 milyon liralık bir kaynak ayrıldı. Yapımı devam eden yazlık sarayın toplam maliyeti 640 milyon 500 bin TL olacak.
Ve denizden püskürtme yoluyla bu Okluk Koyun'un önüne 3 hilal etiş şeklinde, evet, özel bir kumsal yapılacakmış.
Evet. Yani
hayırlı uğurlu olsun.
Hayırlı uğurlu olsun ama
itibardan tasarruf olmaz ama yok.
Ama yok. İtibardan tasarruf olmaz. Çevreci çiftimize mutluluklar dileyelim. Bu güzel, evet, yazlık sarayda güzel anıları olsun diyelim.
İnşallah.
Başka bir şey diyemiyorum.
Ben de diyemiyorum.
Demeyelim.
Ben de diyemiyorum. Bu arada bu Okluk Koyu denen yer de yine özel koruma bölgelerinden birisi.
Tabii.
Şöyle bir gözünüzü kapatıp 130 futbol sahası büyüklüğünü, böyle bir o kadar alanı bir gözünüzde canlandırın isterim.
Her şeye burnunu sokan Amerika'ya bir darbe daha işte diyelim.
Aynen öyle, aynen öyle. Hangi Amerikan başkanının 130 130 futbol sahası genişliğinde yazlık bir konut var.
Hem de 3 hilal simgeli. Yok.
Ya.
Yok.
Ya. Yapabilirler yok mi? Yapamazlar.
Asla. Asla. Bak Trump'a yapamadan gitti.
Hangi Avrupa ülkesi liderinin 130 futbol sahası genişliğinde yazlık konutu var? Hiçbirinin
hiç
yok.
Bak Merkel'e apartman dairesinde oturuyor. 1+1.
Şey varsa belki Türkiye Cumhuriyetleri'nin liderlerinin, Orta Doğu'daki bazı liderlerin veya Afrika'daki bazı devlet başkanlarının varsa vardır ona yaklaşacak büyüklükte konutları. Ama ne Avrupa'nın ne Amerika'nın liderlerinde böyle bir büyüklükte konut olduğunu zannetmiyorum. Hepsi çatlasın kıskançlıklarından. Oh!
Oh! Çatlayın da patlayın. Oh! Sedat Peker konuştukça AKP'liler de konuşmaya başladı bu hafta ve konuyu değiştirmek için sürekli farklı alanlarda konuştular. Biz de bu bütün demeçleri AKP'den Al Haberi ismini verdiğimiz bir bölümde birleştirdik. Şimdi böyle arka arkaya bir bu hafta AKP tarafından gelen açıklamaları bir konuşalım istedik.
Evet, ilk ve en akıl almaz açıklamayı yapan isim olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a gidelim.
Hadi gidelim.
Kendisi dedi ki...
Bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var. Uçan araçlara geldiğimizde dünya liderliğini oynayan bir Türkiye göreceğiz.
Ya.
Ben buradan şöyle bir şey anlıyorum. Uçan araçlar dönemi başladığında ancak Türkiye dünya liderliğini oynayan bir ülke olacak. Milletçe oturup artık uçan araçlara geleceğimiz dönemi bekliyoruz heyecanla.
Ben hala dünya lideri olduğumuzu düşünüyordum. Yani şu an hala hazırda dünya lideri olduğumuzu düşünüyordum. Bakanın bu açıklaması beni biraz üzdü açıkçası.
Arabalar uçmaya başladığında dünya lideri olacağız.
Hadi bakalım.
Yani hedef gittikçe biliyorsunuz atılıyor fark. Evet. Soylu Temmuz diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 diyordu. 2053'e çıkar diye. 73'e çıkar. Yetmez dedi, arabalar uçunca dedi.
Ay %100 doğru. Ama biz bir arada oldukça her şey toparlayamadım. Geçelim boşuna. Şimdi AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın bir açıklaması var.
Erdoğan size ne yaptı Allah aşkına ya? Erdoğan karneyle ekmek mi dağıttı? Erdoğan ABD'den ithal bakanlarla ekonomiyi mi batırdı? Erdoğan emeklileri maaş kuyruğunda, hastaları hasta kuyruğunda mı bekletti?
Gibi bir serzenişi olmuş Bülent Turan'ın. Kendisine öncelikle sakin olmasını tavsiye edelim. Bence biraz sakin olsun. Gülseren Hanım'dan bir seans da bence hediye edelim.
Amerika'dan ithal bakanlar diye bahsetti Kemal Derviş. Zannediyorum ki Kemal Derviş'in yaptığı, ürettiği projeler ve yaptığı programlar sonucu biz 2007-2009'a kadar çok güzel bir ekonomiyle, çok iyi bir kalkınma ve büyüme planıyla geldik bugünlere yani.
Evet, karneyle ekmek dağıtma meselesinin hala bitmiyor oluşu falan yani artık ne diyeceğini
yani,
bilmiyor insan.
Yani ikinci Cihan Harbi oldu. İnsanlar Allah rahmet eylesin yani bir sürü şehit verdi ülkeler. Biz tabii ki Türkiye Cumhuriyeti olarak bu savaşa girmedik.
Girmemenin de karşılığını ekonomik ambargolarla aldık yani.
Aldık aynen öyle. Bu dönemi gören insanlar öldü artık. Anlatabiliyor muyum
evet.
Yani? İkinci Dünya Savaşı ile ilgili davalar açıldı, sonuçlandı, anıtlar yapıldı, müzeler yapıldı. Artık yani insanlar 2. Dünya Savaşı'nı bile konuşmaz hale geldiler. Biz hala karneyle ekmek, karneyle ekmek, karneyle ekmek, karneyle ekmek.
Bununla ilgili çok çarpıcı bir yazı okumuştum. Bir köşe yazısı, bu seferki gerçekten bir köşe yazısıydı. İsmini de hatırlayamadım, üzgünüm. Eğer biz karneyle ekmek almasaydık evlerde babalarımız olmayacaktı.
Aynen öyle. Yani İsmet İnönü'nün de o dönemde yaptığı açıklama bu. Ben sizi... ekmeksiz bıraktım ama babasız bırakmadım diyor.
Hangisini tercih ederdik diye bir tekrar düşünmekte fayda var.
Düşünmek lazım çünkü yani 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'ndan çok büyük zorluklarla çıkmış, henüz ayağa kalkamamış askeri ve mühimmat açısından çok ciddi çağ farkı olan diğer ülkelerle bir ülke konumundaydık ve bunun sebebi de yani şey gibi değil yani bu 2 yıllık İşte İstanbul Belediyesi yüzünden müsilaj oldu gibi bir şeye geliyor bu yani. Bunun sebebi 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl öncesinden gelen bir gaflet haliydi yönetimdeki, o dönemdeki Osmanlı yönetimindeki. Ve bunun suçunun tutup sürekli İsmet İnönü'ye yüklenmesi de ne bileyim artık, yuh yani.
Yani yuh yani. Ve ben Sayın Bülent Turan'a şunu da hatırlatmak isterim. Kendisi birazcık sokağa çıksın, birazcık halkın içine karışsın. İBB'nin ekmek büfelerinin önündeki kuyrukları bir şöyle bir göz atsın. Daha sonra da bir acil servise gidip biraz rahatsızlandım desin, bakalım kaç saatte çıkıyor o devlet hastanesi acilinden.
Ve aynı şekilde karneyle ekmek mi dağıttı konusunda şöyle de bir şey soracağım. Yani Cumhur İttifakı da kartonete ekmek aslında da dağıttı yani. Neyse.
Hani madem böyle bir sorunumuz yoksa, madem bunları hiç konuşmayalım, hiç hatırlatma bunları diyelim. Giresun'a gidelim hadi.
Saat kulesini kaldırıp yerine üzerinde çotanak bulunan, çotanak da o şey fıtlığın ağaç üzerindeki hali. Çotanak bulunan yeni saat kulesinin açılışını törenle gerçekleştirdi. Eski tarihi saat kulesinin sökülme gerekçesi olarak Ortodoks mimarisini anımsatması gösterildi.
Yani ikisinin fotoğraflarını da gördüm. Gerekirse sosyal medya hesabımızdan paylaşırız. Görmeyen yavru kobralarımız da görür. O kadar güzel bir saat kulesiymiş ki ve yerine bu yeni dönem heykellerini çok konuşuyoruz biliyorsun.
Şimdi bir de ben şuna çok takıldım. Ortodoks mimarisi diye bir tanımlama, mimari akım öne sürmüş beyefendi. Bu konuyu gerçekten araştırdım. Mimari üslup ve akımlarla ilgili bir araştırma yaptım. Benim bildiğim romanesk, gotik, rönesans, barok, rokoko, neoklasik, art deco, art nouveau gibi mimari akımlar var. Ortodoks mimarisini ilk defa beyefendiden duydum. Bir mimari akımsa artık.
Sanat tarihini de artık AKP'li Giresun Belediye Başkanı'ndan öğreneceğiz demek oluyor bu.
Demek oluyor, öğreneceğimiz sanat da çotanak herhalde.
Tabii kendisi, umarım ki EBA TV'de bir ders açılır kendisine ve sanat tarihi eğitimi. Bu halka bir sanat tarihi eğitimi verir kendisi diye düşünüyorum. Şimdi hadi Osman Nuri Kabaktepe'ye gidelim. Kendisinden de sıklıkla bahsediyoruz programımızda konuştukça.
Evet, AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe partisinin gençler arasında birinci parti olduğunu öne sürerken,
AK Parti'nin en son seçim aldığı oy ortalama %45. Bu yeni gelen yeni seçmenden hatırı sayılır bir oy aldığımızın işareti
dedi.
Evet, ama tabii kendisi bazı şeyleri unuttu. Bu seçimde %7 gibi bir yeni oy kullanım. İlk kez oy kullanacak seçmen var.
Onlar da işte birinci partiymiş onlar arasında.
Tabii.
Biliyorsun Pepsi turnuvası yaptılar. Neyse, ona sonra geleceğiz.
Geleceğiz sus. Hadi Metin Er'e gidelim.
Yeni bir kucaklaşma, yeni bir helalleşme ve yepyeni bir başlangıç için reisin düğmeye basması şart
demiş Metin Er. Ya ben Metin Er konuşsun ya.
Yani geç. Konuşsun. Ama kucaklaşmaya doyduk. Gerçekten doyduk. Daha önce de tekrar söylediğimiz gibi. Artık kucaklanmak istemiyoruz. Helalleşmek de istemiyoruz. Yepyeni bir başlangıç belki diyorum.
Belki. 21. yüzyıla uyumlanmak istiyoruz açıkçası.
Evet, düğmeye basmanız. Kim artık düğmeye kim basacaksa bassın diyelim.
Diyelim. AKP eski milletvekili Murtaza Yetiş'in Kızılay'ın alt şirketlerinden sağlık karşıya genel müdür yapıldığı ortaya çıktı. Buradaki görevinden 30 bin lira maaş alan eski vekilin eşi Sema Kopuz Yetiş'in de Kızılay'da 3 ayrı koltuğu bulunuyor.
Tam bu haberin üstüne bugün bir haber geldi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de çift maaş aldığını kabul etti. Eren TRT'den 15 bin civarı, TürkSat Yönetim Kurulu üyeliğinden de 14.500 civarı maaş aldığını söylemiş. Aynı aileden insanların sürekli TRT'de işe girmesi hakkında da işe alımları insan kaynakları yapıyor. Ben bilmiyorum demiş. Anladığım kadarıyla işe alım da yapılmıyor. Kendilerini yazıyorlar diğer açıkta kalan görevlere de.
Bir de şey çok, 14.500 civarı.
Civarı tabii. Yani bir kanal genel müdürünün...
Sanki 14.500-15.000 civarında değilmiş gibi.
Değil mi?
İkisinden toplamda 30.000 civarı alıyorum demek herhalde biraz fazla gelmiş. Birine 15.000 civarı, birine 14.500 civarı demiş. Bir de nasıl bir civarında bu?
Tabii.
Yani işte 14.499 lira mı? Yoksa işte 16.000 lirada o mu 15.000 civarı sayılıyor yani?
Yani 13 de 15 bin civarı sayılır, 17 de 15 bin civarı denebilir.
O yüzden beyefendi bize net
Kesinlikle, kesinlikle.
Gelelim Meral ablamıza.
Kendisi bu aralar bir bombardımanda adeta. Katılmamak elde olmayan açıklamalar yapıyor. Kendisi demiş ki...
İkizdereli esnaftan, insanlardan hiçbir çirkinlik görmedim. Organize bir iş yapmışlardı fakat ülkeyi yönettikleri gibi beceriksiz bir organizasyondu.
Aynı şekilde bu hafta Meral Akşener.
Sayın Erdoğan bu benim işim dediği anda ben titremeye başlıyorum. Şimdi de çıktı çevre bizim işimiz dedi. Şayet Erdoğan'ın çevreciliği de ekonomistliği gibi ise milletçe büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Allah sonumuzu hayır eylesin.
Ardından da biliyorsun Erdoğan'a senin şirazen kaydı diye de bir açıklaması oldu Meral ablamızın.
Evet.
Vallahi Meral Akşener açıyor ağzını yürmüyor gözünü diyebiliriz.
Kesinlikle diyebiliriz. Meral Akşener Gülşen'le kapışıyor bu konuda diyebiliriz. Ağzından çıkanı kulağı duymayanlardan biliyorsun. Birilerinin de söylemesi gereken şeyleri söylüyor diye düşünüyorum bir taraftan.
Ben de öyle düşünüyorum. Kendisi de kobrajlık ünvanını layık görüyorum ben.
Kendisini buraya davet ediyoruz haftaya.
Gerçekten kendisi de gerçek bir kobra, tebrik ediyorum.
Ben de öyle kesinlikle. Hadi o zaman Paker'a gidelim.
Ay, herkesin heyecanla beklediği, nefeslerini tuttuğu, bir haftadır konuşup bitiremediği Sedat Peker'in 9. videosunda yaşananlar.
Ama şu videoya geçmeden önce Sedat Peker'in infiluz ettiği kitleden biraz bahsedelim bence. Videolarında gösterdiği kitaplar yok satmaya başladı biliyorsun. İkinci baskıyı yapmaya hazırlanıyorlar.
Okuyun diye tavsiye ettiğim Vedat Türkali'nin Bir Gün Tek Başına romanı da yok sattı ve ikinci baskıyı yapmaya hazırlanıyor.
Şu anda kanalının toplam izlenme sayısı 150 milyonu geçmiş vaziyette.
Ben şöyle bir şey özellikle dikkat ettim. Ben videoyu izlemeye başladığımda 2.727.852 kişi izlemişti videoyu. Videoyu izlemeye bitirdiğimde bu sayı 4.232.903 olmuştu.
Evet, çok çok hızlı ilerliyor videolar.
İnanılmaz yani.
Bununla ilgili sokak röportajları da izledim bu hafta. Halka da inmiş vaziyette videolar diye düşünüyorum artık tamamıyla.
Şimdi bu videolarda nelerden bahsetti? Biraz onlardan böyle ana başlıklarından bahsedelim. Süleyman Soylu'nun sigorta şirketi olan Engin Sigorta'nın 57 kat büyüdüğünden bahsetti.
Evet. Enteresan ardından, bir iddia bence bu.
Sezgin Baran Korkmaz'ın Paramount Oteli'ne nasıl çöküldüğünden bahsetti. Ve buralarda Meis Ateş'in, Ankara Bölge İdare Mahkeme Başkanı'nın, Resul Hor'un ve Ankara Emniyet Müdürü Sermet Bey'in yaptığı tatillerden bahsetti. Bu videoda benim en çok dikkatimi çeken şey şu oldu. Süleyman Soylu'ya diyor ki senin diyor Cumhurbaşkanı olma hayallerin vardı. Beni satmasaydın olurdun da diyor.
Yani İlginç aslında gerçekten. Bu bize gösteriyor ki şimdi Yılmaz Özdil'in de bugünkü yazısıyla bir bağlantı kurarak anlatacağım bunu ya söyleyeceğim bunu.
Sedat Peker geçmişte şöyle yapmış, böyle yapmış, organize suç işlemiş filan. Geçin kardeşim. Şu anda millete büyük iyilik yapıyor.
Açıklamasında bulunmuş. Hayır, Sedat Peker'in hiç kimseye bir iyilik yaptığı yok. Kendisinin de söylediği gibi eğer kendi düzenine çamak sokulmasaydı, eğer kendisi kötü adam ilan edilmeseydi her şey yolunda bunların gidecekti. Hiçbir, evet, bunların hiçbirini bilmeyecektik yani. Dediği gibi belki de hadi ismini söylemeyelim yani X kişisi Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa Cumhurbaşkanı olacaktı. Sedat Peker'in kimseye iyilik yaptığı kendi hesaplaşmasını yaşıyor şu anda.
Aynen öyle, aynen öyle. Yani Sedat Peker'in tutup da bunu vatana millete hayırlı bir iş yapayım diye yaptığı yok. Çıkıp hesap soruyor yani. İntikam alıyor.
İntikam alıyor çıkıp. Benim bana böyle yaparsanız ben size böyle yaparım diyor. Burada biz sadece izleyiciyiz. Yani bizim dahilimizin olduğu, hayrımıza yapılan hiçbir şey yok. Yılmaz Özdil'e de bunu hatırlatmamız gerektiğini düşünüyorum.
Videoda Sedat Peker şöyle de bir ilk, gerçekten herkesin söylemek isteyip de söyleyemediği bir şey söyledi. Tüneli Yıldırım'a dedi ki senin oğlun 3 milyar dolar kazanmış birisi. Niye sen çıkıp onun adına açıklama yapıyorsun? Senin oğlun geri zekalı mı?
Bunu sen de kibar bir şekilde sormuştun geçtiğimiz hafta.
Ama işte yani Sedat Peker gerçekten biraz kendi üslubuyla bu konuyu yorumlamış diyelim.
Evet.
Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığı iddia edilen Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toplu Twitter'da eden bir açıklama yaptı. Dedi ki
bu konuyla ilgili hakim savcılar kuruluna hakkında soruşturma başlatılması hakkında izin istiyorum. Evet ben bu otelde kaldım. Erken rezervasyon yaptırdığım için 35 bin liraya kaldım. Ailemin durumu iyi. Arabam 2018 model değil 2014 model. İş yerine arabayla gitmiyorum
diye açıklamaları oldu. Ama bunun ardından da Sayın Mahkeme Başkanı'nın çok ilginç videoları yayınlandı. Şumyeşur Togo kulelerini yapan firmanın patronunun doğum günü için patronun ofisine gittiği görüntüleri paylaşıldı.
Evet.
Bu arada bu işte Togo kuleleriyle ilgili açılan yolsuzluk davalarına bakan mahkemenin başkanı Esat Bey. Bunu da bir not düşmek gerekiyor.
Not düşmekte fayda var. Bu Veys biliyorsun Habertürk'teki performansıyla hepimizi uzun süre meşgul etmişti Veys Ateş. O da bu otelde kalmış. Otelin en lüks odası 106 bin TL. Habertürk'ten de...
Bu odadan paylaşımları var. Habertürk'ten evet uzaklaştırıldığı söyleniyor. Hatta ana haber bültenlerini sunduğu bir kanal var. İşte kanalı unuttum. Onun da uzun zamandır yıllık izinde diye ana haber bültenine de çıkmıyor kendisi.
Kendisinin bakalım yıllık izni gerçekten yıllar sürecek gibi duruyor yıllık izni.
Ayrıca Sedat Peker videolarından bu 10 bin dolar maaş verdiği siyasetçiden de bahsetti. Dedi ki 10 bin dolar değil daha fazlasını verdim. Metin Külünk'e seçim çalışmaları sırasında arabasına çantalarla para bırakıyordum. AKP'nin seçim zamanı dağıttığı tarihi Beyoğlu Kuru Kahvecisi kahveleri benimdi. Bu kahvelerden 1 lira bile almadım. Almanya'daki derneklere el altından para yolladım. Bir iddiaları da oldu. Bu Almanya'daki dernekler diye bahsedilen dernek biliyorsun neydi? Ottoman.
Evet o saçma sapan bir dernek.
Almanya istihbaratının suç örgütü ilan ettiği dernek bu bahsi geçen dernekte. Bunun ardından Sedat Peker dedi ki Pamukören 750 milyon dolar kredi aldı Ziraat Bankası'ndan. Bu kredi bu arada alındı. Bunu hepimiz biliyoruz.
Tabii.
Fekat dedi bu krediyi dedi ödemedi dedi.
Bu konuyla ilgili CHP'li Ali Haydar hak verdi de Demirören'in aldığı 750 milyon dolar krediyi geri ödemeye başlayıp başlamadığını Ziraat Bankası'na sormuştuk. Banka müşteri sırrı diyerek bilgi vermedi. Yeniden soruyoruz. Demirören aldığı krediyi geri ödemeye başladı mı? Ödemediyse başlatılan bir haciz işlemi var mı? Ziraat Bankası sessiz tabii ki.
Müşteri sırrı diyerek cevap vermemişler.
Ziraat Bankası benim 5000 liralık kredimin peşine düştü.
Ziraat Bankası benim öğrenci kredimin de peşine düştü bu arada.
Yorum yapmıyorum. Bu bence zaten yeterince büyük bir yorum. Sedat Peker bu hafta bence böyleydi.
Sedat Peker demişken haftalardır ortada görünmeyen gazetecimiz Hadi Özışık'tan da bahsedelim mi?
Evet, Hadi Özışık'tan da bir ses geldi.
Hadi Özışık kendi YouTube kanalında tabiri caizse kendisini aklamak için bir debelenme gerçekleştirdi. Buna ben işte açıklama videosu bilmem ne demeyi doğru
debelenme
buluyorum. Gerçek bir debelenme oldu çünkü gözümüzle görüp kulağımızla duyduğumuz şeylerin öyle olmadığını, o konuşmada böyle şeylerin geçmediğini falan iddia ediyor yani. Çok ilginç. Bu videoda öne çıkan bazı başlıklar var. Bunu da ben not alayla izledim. Dedi ki bana küfredenlerle yargı karşısında hesaplaşacağım. Sonrasında da dedi ki ben dedi çok pişmanım. Sizi dedi hayal kırıklığına uğrat. Halbuki biz hayal kırıklığına uğramadık. Ben şaşırmadım da. Tam hadi özgürlükten beklenen bir hareket yani.
Ben de hiç kimseye hayal kırıklığına uğrattığını düşünmüyorum.
Süleyman Soylu'dan özür diledi ve şöyle bir cümle kullandı.
30 yıllık kadim dostum Süleyman Soylu'yu zor durumda bıraktım. Bu yüzden kendisinden özür dilerim
dedi.
Kulaklık yaptığım iddialarını kabul etmiyorum
dedi. Ve arada şey yapıyor. Sedat Peker'in eski videolarını yani 2016-2015'te yayınladığı videolarını izletip diyor ki
ne diyor İçişleri Bakanı ile ilgili? İşte bir kere yan yana gelmedim
diyor gibi şeyler söylüyor. Halbuki videonun izlettiği kısmında Sedat Peker hiç öyle bir şey demiyor. Yani izletiyor tamam mı? Diyor ki bak diyor ne dedi diyor böyle dedi diyor. Halbuki demiyor öyle bir şey yani adam. Gerçekten yalan söylemeyi bu kadar büyük rahatlıkla icra eden bir insan daha ben görmedim. Tebrik ediyorum hadi Özışı.
Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Yani diye de bilir Sedat Peker bunu. Zaten hiç kimse Sedat Peker'in söylediklerini kayıtsız şartsız doğru kabul etmiyor ki. Sedat Peker'in ortaya delil sunmasından sonra bu iddialar doğruluk kazanıyor. Hadi Özışık'la ilgili de elinde telefon kaydı vardı. Yayınlandı yani. Hani bir iddia olmaktan çıktı artık. O yüzden inanıldı buna. Yoksa Sedat Peker İşte Süleyman Soylu şununla görüştü dediğinde herkes kayıtsız şartsız buna inanmıyor. Bununla ilgili bir delilden sonra inanılıyor ya da inanılmıyor.
Aynen öyle.
Toparlamak gerekirse bu Sedat Beykir'i ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. En başından beri bahsettiği kişiler, bahsettiği paralar hepsi aslında gösterdi ki bu memlekette herkesin arkasında birisi var. Yani kiminin babası, tanıdığı, müdürü, abisi, bakanı, vekili, mafyası ve hani diğer tarafta da bizim gibi hiç kimsesi olmayanlar var. Tırmalamak zorunda olanlar var. Ayda 3-5 bin lira kazanabilmek için kendimizi parçalıyoruz. Hepimiz. Günde 100 liraya çalışmıyoruz yani çoğumuz.
Aynen öyle.
Yalnız hissettiren bir durum açıkçası. Yani bütün bu videoların sonunda depresyona giren bir kitle de var.
Ya tabii ki öyle. Yani düşünsene milyon dolarlar diyor ya çöküldü diyor şöyle oldu diyor. Bir de Sedat Peker'in belediyelerdeki taşeronluk sistemini anlatıyor. Diyor ki belediye diyor 10 milyar lira veriyor diyor. Ondan sonra o şirket taşeronuna diyor işte atıyorum 6 milyar liraya yaptırıyor diyor. Taşeronu onu 4 milyar liraya yaptırıyor diyor. Aslında diyor olayın maliyeti 4 milyar lirayken belediyenin cebinden 10 milyar çıkıyor. O geri kalan 6 milyar işte ihaleyi verilen şirketle taşeronu arasında paylaşılıyor diyor.
Yine yani çok benzer bir olay olduğu için söylüyorum. Bu Turizm Bakanlığı'nın aşılıyım videosunu hepimiz biliyoruz. Evet. Bu aşılıyım videosunun da 3 milyon liraya yaptırıldığı ortaya çıkmış. 1 dakikalık reklam filmi için 3 milyon lira harcanmış. 2 milyon lirası bunu yapan ajansa, 1 milyon lirası da bu reklamı çeken prodüksiyon şirketine verilmiş. Kolay gelsin, hayırlı işler diyelim.
Yani gerçekten dünyaca ünlü markaların reklam bütçeleri bu kadar değilken Turizm Bakanlığı'nın reklama böyle bir bütçe ayırması da gerçekten akıl almaz yani.
Gerçekten akıl almaz. O zaman şimdi Cumhurbaşkanlığı köşesine gidelim mi? Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet.
Erdoğan bu hafta müjdeyi verdi diyebilir miyiz? Gerçekten müjde gibi müjde.
2023'e hazır mıyız? 2053'e hazır mıyız? 2071'e hazır mıyız? Bir olacak mıyız? Kardeş olacak mıyız? Beraber olacak mıyız?
Diyerek ölümsüzlüğünü ilan etti. Diyebilir miyiz? Ölümsüzlüğü bulduğunu açıkladı diyebiliriz bence.
Yani Rabbimden diliyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız 2071 senesini görebilir.
Ben de.
Çok istiyorum. Uzun bir ömür yaşamasını çok istiyorum kendisini.
Ben de öyle.
Hatta uçan arabalarımızı da görür inşallah kendisi.
Tam olarak.
Bu hafta madalya alan jimnastikçilerle de buluştu ve jimnastikçilere ilk konusu...
Aman ha, madalyaları çaldırmayın.
Oldu.
Gerçekten dedin ya geçen hafta. Kendine has mizah anlayışı diye. Tam olarak. Tam olarak kendine has mizah anlayışının yansıması olan bir espri bu. Niye madalya çalınsın ki bu kadar güçlü, herkesin refah içinde yaşadığı bir ülkede? Aa.
Öyle bir haber okumuş zamanında, altın madalyalarını çaldırmış bir tane şey.
İsmet İnönü zamanındadır kesin ama şu an değildir. Ben şu geçtiğimiz 20 yıl içinde yaşanan bir olay olduğunu zannetmiyorum. Kesinlikle İsmet İnönü döneminde olmuştur.
Olabilir, evet haklısın. Halk da biliyorsun dondurma yeme buluşması yaptı Sayın Erdoğan ve bu esnada bacak bacak üstüne atan bir hanımefendiye Erdoğan'ın korumalarının uyarıda bulunduğu göründü.
Evet, kaş göz yaparak hanımefendinin bacak bacak üstüne atmamasını söylediler. Bu da ilginç geldi bana açıkçası.
İlginç çünkü. Tırnak içinde geleneksel Türk aile yapısının bu işte baba karşısında bacak bacak üstüne atılmaz, dede karşısında bacak bacak üstüne atılmaz zihniyetinin politikaya yansımış hali. Yani Cumhurbaşkanı'nın bir devlet memuru, bir görevli olarak değil, babamız olarak gördüğümüzün de bir herhalde göstergesi.
Ya da görmemiz gerektiğinin diyelim.
Aynen öyle. Erdoğan bu hafta grup toplantısında çokça konuştu.
Çokça konuştu.
Ben bazı ana başlıkları yine ders çalışırmışçasına not aldım. Dedi ki
çok partili siyasi hayata geçişimizde tek parti faşizminin baskılarına ve kötü mirasına rağmen Türkiye'yi demokrasiyle ve milli iradenin üstünlüğü de yine bu meclis tanıştırmıştır.
Dedi biliyorsun bu aynı bahsettiği meclis Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından işlevsiz kılındı yeni sistemle.
Tabii talimat almadan hareket edemez hale geldi.
Evet. 7 Haziran 2015 seçimlerini asla unutulmaması gerektiği üzerinde durdu.
Durur. Ben olsam ben de dururdum 7 Haziran 2015'in unutulmamasına.
Ki 7 Haziran 2015'ten seçimler yenilenene kadar yaşanan olayları zaten unutmak da pek mümkün değildi.
Değil. Gerçekten değil. 3 aya sığdırılmış bir felaket zinciri izledik aslında. Distopya evet. Filmindeydik yani 3 ay boyunca.
Aynen öyle. Meclis kürsüsünün öneminden de bahsetti ve bahsederken dedi ki
aynı kürsü nice yalanların, iftiraların, çarpıtmanın mecrası olarak da kullanıldı.
Gibi bir itirafta bulundu diye.
Diyebiliriz. Ayrıca bu üzülerek söylemek zorundayım. Yani artık bunu da söylemezsem gerçekten hani hiç yapmayalım bunu kapatıp gidelim diye düşünüyorum çünkü. Kendisini Meral Akşener'e söylediği bunlar daha iyi günler, sen daha ne kötülerini göreceksin, dur bakalım sözleriyle bu Haziran 2015 seçimlerini unutmayalım sözlerini de beraber okumak lazım diye düşünüyorum açıkçası.
Aynen öyle. Aynen
yani öyle. Maalesef ki beraber okumak zorundayız gibi geliyor bana.
Tertemiz bir sicile sahip olan AK Parti'nin 81 vilayetin her köşesine damga vuran eserler bıraktığını ve Türkiye'nin son 19 yılına da damga vurduğunu söyledi. Yani
haklı.
Gerçekten,
gerçekten damga vuran heykellerle, mimariyle baş başa bırakıldık yani.
Yani sadece heykelle, mimariyle değil, işte çevreci politikalarıyla da damga vurmaya devam etti AK Parti son 19 yılda Türkiye'ye.
Evet.
Salda Gölü, Kaz Dağları, İkizdere, Marmara Denizi ve daha sayamadığımız Patara Plajı gibi pek çok yerde de AK Parti'nin son 19 yılda vurduğu damgaları görmemek mümkün değil.
Kesinlikle. Bir gün sayalım bunları, özel bir program yapalım.
Yapalım evet. AK Parti
şöyle bir yarım saatlik diye. Kesinlikle yarım saatlik böyle hap gibi gene müthiş bir bilgi bombası yapalım.
Yapalım. Sedat Peker iddialarıyla ilgili ise onlarla kaybedecek vaktimiz yok, işimiz çok dedi Sayın Cumhurbaşkanımız.
Bunu demesine rağmen Sedat Peker'in 6 adet avukatının pasaportları iptal edilmişti biliyorsun. Bu hafta içi geri iade edilmiş. Kendisinin olmasa bile anlaşılan birilerinin uğraşacak vakti var gibi gözüküyor bunlarla.
Süleyman Soylu'nun başında olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edilen bu pasaportlar Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu tarafından iade edildi. Bunun da bir altını çizelim burada madem bu konuyu açtım.
Çizelim çünkü dediğim gibi birilerinin uğraşacak vakti var demek ki bu konulara ayıracak vakti çok.
Aynen öyle. Ardından yaptığı eserlerle ilgili naif bir yine kendi espri anlayışında, kendine özgü mizah anlayışıyla bir atasözü kullandı. Dedi ki
eşek ölür kalır semeresi, insan ölür kalır eseri
dedi.
Son yapılan Nasrettin Hoca eserinin gerçekten gelecek nesillere de aktarılması gerektiği konusunda hemfikirim ben de Sayın Cumhurbaşkanımızla.
Üç bacaklı Nasrettin Hoca'dan bahsediyorum.
Evet. Üç bacaklı Nasrettin Hoca'dan, karpuz içindeki çocuk heykelinden.
Ardındansa gerçekten tarihe geçecek açıklamalarından birisine damga vurdu. Dedi ki
neymiş millet açmış, bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin
dedi. Ardından da nankörlük parayla değil dedi.
Bence de skandal açıklamalardan biri olmaya aday. Yani milletin aç olmasının kulağına geldiğini söylüyor. Bundan bahsediyorlar, millet açmış, açsa doyurun diyor. CHP'li belediyeler zaten doyurduk açıklamaları yaptı. Ekrem İmamoğlu bir video paylaştı. O viral oldu. Yani binlerce kez paylaşılmış video. Bence zaten gerek...
Ama şey zaten grup toplantısı esnasında Ekrem İmamoğlu'na özel bir video hazırlatmış Sayın Cumhurbaşkanımız. İşte biz bak bunları yaptık, bunlara engel olmak istediler, bunları durdurmak istediler diye. O videoya videoyla cevap verdi Ekrem İmamoğlu.
Ve çokça kez paylaşılmış, çok da güzel bir video.
Aynen öyle. Ardından sosyal medyada çok dolaşan açıklamasını yaptı. Dedi ki
AK Gençlik e-spor turnuvası finalinde gençlerimizle birlikteydik. FIFA 21, Pepsi, Zula oyunlarında 26 gün boyunca e-spor heyecanını gençlerimizle evine taşıdık. 2165 oyuncu katıldı. Gençlerin ilgi alanlarını yakından takip ediyoruz
dedi. Gençlerin ilgi alanlarından biri olan PUBG'yi Pepsi diye dile getirmesi gerçekten gençlerin ilgi alanlarını ne kadar
yakından takip ettiğini gözler önüne serdi.
Gerçekten öyle.
Pepsi'nin viral reklam çalışması başarılı oldu diyebilir miyiz?
Diyebiliriz, evet. Ardından açılışı 1955 senesinde yapılan Ankara'daki havalimanı ile ilgili Ankara'daki havalimanını kim yaptı biz yaptık dedi. Bundan önce Ankara'da böyle bir havalimanı var mıydı? Yoktu dedi. Aynı şekilde açılışı 1995 yılında yapılan Çanakkale Havalimanı'nda bu dönemde bizim eserimizdir diye nitelendirdi.
Kendisi aynı zamanda bu kürsü yalan söylemek için de kullanılıyor mu demişti?
Demişti, evet.
Onu duyamadım.
Ardından millet bahçelerini bir çevre devrimi olarak niteleyen Cumhurbaşkanımız Üstad Cemil Meriç'ten şöyle bir alıntı yaparak cümlelerini tamamladı.
Fil dişi kulelerden her hayra fren olmaya çalışan davasızlar
dedi. Bomba gibi bir grup toplantısıydı ya.
Gerçekten heyecanlı bir filmden daha heyecanlı oluyor bazen değil mi?
Evet. Ama en önemli sözünü en sona bıraktım.
Ne dedi?
Kendisi dedi ki
onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır
dedi.
Evet. Bir müjde vermeye mi hazırlanıyor? Kemal Kılıçdaroğlu'na söyledi tabii bu sözleri.
Tabii canım, o şeyi de ona söylüyor Cemil Meriç'in.
Evet.
Fil dişi kulelerinden bakan.
Halbuki Kemal Kılıçdaroğlu da 2+1 apartman dairesinde oturuyor.
Sen bir şey söyleyeceğim. Bu liderlerin evlerinin oda sayılarına göre halkla yakınlığı arasında bir şey mi kuruyorsun kafanda? Yakınlık mı kuruyorsun? Bağlantı mı kuruyorsun?
Hayır, bağlantı kurmuyorum da yani şunu söylemek istedim. Fil dişi kulesinde oturuyor demeyelim Kemal Kılıçdaroğlu'na. O da hepimiz gibi bir apartman dairesinde oturuyor yani.
Evet evet, haklısın.
Ayrıca haklısın, kendisinin canım. Fil dişi kulesinden bakıp da böyle yapacak bir konumu da yok.
Ha, 2+1 olduğunu nereden biliyorsun? Belki 3+1'de oturuyor ama. Ya, Merkel 1+1'de oturuyor, Kılıçdaroğlu 2+1'de oturuyor. Apartmanda oturuyor en nihayet. Kaç artı kaç olursa olsun yani.
Ben bu hafta Nagihan'la kahve içtim, ondan aldım yine kulis bilgilerini. 2+1, 2+1.
Nagihan çok bilir. Nagihan çok bilir kim nereye kaç paraya aldı, kimin evi kaç metrekareye, kaç artı kaç. O zaman doğru bir kaynaktan veriyorsun bu bilgileri, sağ olasın. Bu haftalık bizden bu kadar. Sayın yavru kobralar, umarız güldürebilmişizdir sizi. Çünkü bizim amacımız en başta hep söylediğimiz gibi böyle karamsar ve kötü haberlerden gülünecek noktalar çıkartmak. Bir miktar tabiri caizse ağlanacak halimize güldürmek.
Gülümsetebilmek, güldürmekti.
Aynen öyle. Bu haftalık da elimizden gelen bu oldu.
Evet. Yani gündem gittikçe, karardıkça kobra mizahı da iyice kararıyor diyebilir miyiz?
Ya bir de şöyle bir şey, yani bunu bir önceki bölümün montajından sonra söylemiştim bana. Yavru kobralarımızın da duymasına fayda var. O kadar çok böyle doğru kelimeleri, bize sıkıntı çıkarmayacak kelimeleri arıyoruz ki tekliyoruz, duruyoruz, düşünüyoruz cümlelerin arasında. O yüzden de biraz yani gündem sertleştikçe biz üslubumuzu yumuşatmaya çalışıyoruz.
Kesinlikle öyle. Ayrıca ben de şunu söyleyecektim, unuttum şimdi, hazır veda ederken söyleyelim. Mehmet Ali Erbil bir programa katılmış, kendisine Türkiye'de siyasi mizah bitti mi diye sormuşlar. O da evet bitti tabii ki, bu ortamda nasıl bitmesin demiş. Kendisine bitmediğini, bizi dinlemesi gerektiğini söyleyelim bence.
Söyleyelim, evet.
Yani siyasi mizah bitmedi, hala yapmaya çalışıyoruz burada.
Gerçekten işimiz siyasi mizah mı bilmiyorum ama yapıyoruz yani. Bize mi kaldı yani?
Kalmış bu ortamda demek
kalmış,
ki.
Kalmış. Aynı şey Demet Akbağ'da soruluyor. Bu ne o, kırmızı koltuk mu, nokta mı öyle?
Hmm.
Var ya dağın diye soru soruyorlar. Onlardan birinde o da aynısını söylüyor. Yani siyasi mizah değil, mizah bitti.
Evet, mizah bitti. Ne yazık ki daha az gülmemiz istendi.
Biz işte yoğun bakımda tutuyoruz mizahı.
Evet.
Bir sene hayatta bir şekilde yaşamının devam ettirmesine çaba gösteriyoruz elimizden geldiğince. Haftaya görüşmek dileğiyle sizleri çok öpüyoruz.
Haftaya görüşürüz.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.